Ayrım 9.
24. İzmir Müdafaa Hukuki Osmaniye Cemiyeti. 25. Adanalılar Cemiyeti. 26. Trakya Paşaeli Cemiyeti. 27. Sulhu Salah Cemiyeti. 28. Selameti Osmaniye Cemiyeti. Son iki cemiyet Milli Kongre'den çekilmişlerdir. 29. Milli Hususi Mektepler Cemiyeti. 30. Ahal İktisat Fırkası. Dipnot. Kurucuları ve idareciler arasında Ahmet Hamdi Başar'ın da bulunduğu bu fırka diğer birçok benzerleri gibi ismen mevcut olup milliyetçi karakterdeydi. Fakat teşkilatı yoktu ve tesiri olmadı. 31. Sanatkarlar Cemiyeti. 32. Cemiyeti Hayriye-i Nisvaniye. 33. Esirgeme Derneği. 34. İstihlaki Milli Kadınlar Cemiyeti. 35. Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi. 36. Himaye-i Etfal Kadınlar Merkezi. 37. Kadıköy Hanımlar Müdafaa-i Milliye Merkezi. 38. İslam Kadınları Çalıştırma Cemiyeti. 39. Biçki Yurdu. 40. Musiki Muhipleri Hanımlar Cemiyeti. 41. Bilgi Yurdu. 42. Müdafaa-i Hukuku Nisyan Cemiyeti. 43. Üsküdar Biçki Yurdu. 44. Asri Kadın Cemiyeti. 45. Amerika Talebeleri Mezunin Cemiyeti. 46. Tıp Mezunin Cemiyeti. 47. Darül Muallimat Cemiyeti. 48. İnas Darül Funun Cemiyeti. 49. İspat-ı Sanayi Nefise Cemiyeti. 50. Darül Elhan Cemiyeti. 51. Ticaret Mektebi İnas Cemiyeti. Milli Kongre bildirisinde kuruluş amacını özet olarak şöyle açıklar. Devlet ve milletin geçirdiği bu en müşkül ve tarihi anlarda vatanın yüksek menfaatlerini ve hukukunu müdafaa etmek üzere faaliyete geçen Kuvayi Milliye'nin müşterek gayeye doğru sevk ve idaresini sağlamak için bütün müessese, cemiyet ve fırkaları bir araya getirmektir. Dipnot: Tarık Zeytuna'ya aynı eser. Biraz dağınık ve oldukça uzun ifadelerle bildirinin ve programın değişik yerlerinde belirtilen ana fikirler Türk Milli Mücadelesi'nin ilk işaretleri niteliğindedir. Bildirinin bir yerinde ancak siyasi ve iktisadi istiklal ile yaşayacak olan vatan birkaç noktasında Kuvayi Milli ifadelerini kullanan Milli Kongre tatbikatta da canlılığını göstermiştir. Kurucu teşekküllerin temsilcileriyle yapılan toplantılar devam etmiş ve bazı yayınlar yapılmıştır. Milli Kongre Kuvayi Milliye deyimini kullanan ilk siyasi teşekküldür. Mensuplarının çoğu sonradan Anadolu İhtilali'ne katıldığından bu teşekkül gerçek anlamıyla millidir. Milli Kongre bir federasyon kuruluşundadır. Müdafaa-i Hukuk Teşekkülleri. Yukarıda isimlerini sayıp geçtiğimiz ve bazılarının ana çizgileriyle kimliklerini belirtmeye çalıştığımız siyasi partiler ve diğer teşekküllerin dışında kalan müdafaa-i hukuk cemiyetlerini ayrı bir konu olarak incelemek gerekir. Bunlardan bir ikisi Milli Kongre'nin kurucular arasında görünmekle beraber müdafaa-i hukuk cemiyetleri genel davranışlarıyla İstanbul'un siyasi havasının dışında kalmışlardır. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini diğer siyasi teşekküllerden ayıran en önemli özellikler, bunların bölge esasına dayanmaları ve siyaset ilgileri olmadığını ilan etmeleridir. Çelişmelerle dolu olan bu dönemde, siyasi maksatlarla kurulan cemiyetlerin siyaseti reddetmeleri olağan hadiselerden biridir. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin asıl söylemek istedikleri, İttihat ve Terakki ile de, Hürriyet ve İtilaf ile de resmen bir bağlantıları olmadığı hususudur. Kuruluş gayelerinin bu ikili çatışmanın hengamesi içinde kaybolup gitmemesi ve türlü siyasi inançlara sahip hemşehrilerin yardımını sağlamak için bu yolu tutmuşlardır. Halbuki müdafaa-i hukukçular büyük çoğunlukla İttihatçıydılar. Cemiyetlerinin siyasetle ilgili olmadığını açıklarlarken şüphesiz biraz da kurucuların kimliklerini gizlemeyi düşünüyorlardı. Bir nokta daha var. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri galip devletlerin karşısında hak müdafaasına hazırlanıyorlardı. Siyaset dışında kalıp onlara da hoş görünmek gerekiyordu. Henüz harp devam ederken Türkiye'nin bölüşülmesine ait birçok şeyler biliniyordu. Mütareke imzalanınca söylentiler endişeleri artırdı. Trakya tehlikedeydi. İzmir'in Yunanlılara verilmesi muhtemeldi. Kilikya Türkiye'den alınacaktı. Doğu vilayetleri Ermenistan'a verilecekti. Karadeniz sahillerinde Pontus Rum Devleti kurulacaktı. Müdafaa-i hukuk teşekküllerinin doğmasına işte bu endişeler sebep olmuştur. Anadolu'nun diğer bölgeleri bir tevekkül havası içinde sessiz kayıtsız yaşarken, Trakya'nın, İzmir'in, Kilikya'nın, Doğu'nun ve Karadeniz kıyılarının aydınları birbirinin tıpatıp benzeri olan müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kurmuşlardır. Trakya, Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi mütarekeden iki gün sonra 2 Kasım 1918'de merkezi Edirne. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Aynı ayın sonlarına doğru, merkezi İstanbul. Kilikyalılar Cemiyeti, merkezi İstanbul ve İzmir Müdafaa Hukuku Osmaniye Cemiyeti, 1 Aralık 1918'de merkezi İzmir. Trabzon Muhafazay Hukuki Milliye Cemiyeti, 12 Şubat 1919'da merkezi Trabzon faaliyete geçmişlerdi. Bu cemiyetlerin tek amacı, temsil ettikleri bölgelerin tarih, coğrafya ve nüfus bakımından Türklere ait olduğunu ispat etmek ve Osmanlı topluluğundan ayrılmamayı sağlamaktır. İlk kuruluşlarında hakların müdafasını silahla yapmayı düşünememişlerdir. İlmi araştırmalarla, istatistiklerle büyük devletlere haklı olduklarını anlatabileceklerini sanıyor, propaganda ve yayın faaliyetini bunun için yeter görüyorlardı. Ancak işgallerin fiilen başlaması, müdafaa hukukun kuvvete dayandığı gerçeğini bu Osmanlı idealistlerine anlatabilmiştir. Bölgecilik zihniyetinin memleketin bütünlüğünü sağlayamayacağını öğrenmeleri için de Mustafa Kemal Paşa gibi bir gerçekçinin Anadolu'ya gelmesi gerekiyordu. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ancak ikisi Trakya Paşaeli ve Vilayet-i Şarki üzerinde fazlaca durmaya değer bir canlılık gösterebilmiştir. Diğerleri ya nazari kalmışlar ya da ömürlü olmamışlardır. İzmir Müdafaa Hukuk Osmaniye Cemiyeti, Nurettin Paşa'nın İzmir valisi ve kol ordu kumandanı bulunduğu sürece yararlı faaliyet gösterebilmiş ise de sonra Vali İzzet Bey ile Hürriyet ve İtilafçılar tarafından çok baltalanmıştır. Cemiyetin 1919 Mart'ında düzenlediği genel kongre, gerek herhangi bir saldırıya silahla karşı koyma kararı vermesi, gerekse mütarekeden sonraki milli kongrelerin ilki olması bakımından önemlidir. İzmir'in işgalinden sonra cemiyet mensupları, milli mücadelenin kazanılması için kişi olarak ve bazen cemiyet adına Batı Anadolu'da ve İstanbul'da çalışmışlardır. Kilikyalılar Cemiyeti İstanbul'da kurulmuş olduğu için Kilikya bölgesinde milli mücadele için bir fikri hazırlık dahi yapamamıştır. Kurucularının çoğunluğunu yaşlı eski nazırlar ve mebuslar teşkil ediyordu. Cemiyet hiçbir alanda işe yaramamış, sadece isim olarak kalmıştır. Trabzon Muhafazay Hukuk-ı Milliye Cemiyeti oldukça faal bir teşekkül olarak görünür. İzmir'in işgaline kadar silahlı mücadele düşünülmemiştir. Cemiyet İstanbul'a ve Paris'e heyetler göndererek amacını gerçekleştirmeyi ummuş ve yayın yoluyla propagandaya büyük önem vermiştir. 23 Şubat ve 22 Mayıs 1919'da iki kongre toplanmış ve ikincisinde azınlıklara silahla karşı konulması ve bütün Doğu Anadolu'yu temsil edecek daha geniş bir kongre toplanması kararlarına varmıştır. Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'ne verdiğimiz önem bu cemiyetin birçok şumullü siyasi teşekküllerde bulunmasından ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin teşekkülünden sonra da faaliyetine devam etmesinden ileri gelmektedir. Cemiyete bu faaliyeti veren çeşitli sebeplerin başında Osmanlı devlet adamlarıyla birbirini takip eden hükümetlerin desteğini görmekteyiz. Daha dün denebilecek kadar kısa bir zaman önce Batı Trakya'nın kaybından duyulan acı henüz unutulmamıştı. Hem siyaset adamları hem de Trakya halkı yeni bir oldu bittiğiyle Doğu Trakya'nın da elden gitmesinden korkuyorlardı. Bu tehlike o kadar kesinlikle hissediliyordu ki devletin en mühim şahsiyetlerinden olan Ahmet Rıza Bey, Çürük Sulu Mahmut Paşa ve Ahmet İzzet Paşa kendilerini ziyaret eden Trakya heyetine Türkiye'de kalmayacağı anlaşılınca Trakya'nın bağımsızlığını ilan ediniz tavsiyesinde bulunmuşlardı. Cemiyetin kurulması ve Trakya halkının teşkilatlanması için ilk telkinler Talat Paşa tarafından yapılmıştır. Başta sadrazam olmak üzere İttihat ve Terakki Merkezi'nin ve Hariciye Vekaleti'nin teşvik ve yardımlarıyla Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'ni kuranlar daha ilk günlerden itibaren geçici bir hükümet erkanının psikolojisini taşıyorlardı. Cemiyet gerçekten bir geçici hükümet gibi çalışmış, Avrupa'nın büyük siyaset merkezlerine Osmanlı hükümetinden ayrı olarak heyetler göndermiş, muhtelif konferanslara muhtıralar vermiştir. Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi de diğer müdafaa hukuk cemiyetleri gibi başlangıçta silahlı bir müdafaayı düşünmemişti. Trakya davasının milletler arası bir mesele olduğu ve barış konferanslarında halledileceği kanaati hakimdi. Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi teşkilatlanmaya çok önem vermiş, Edirne ve Lüleburgaz'da kongreler toplamıştır. Bütün Doğu Trakya halkının temsil edildiği bu kongreler, cereyan tarzı, çetin müzakereleri ve aldığı kararlar itibariyle son derece enteresandır. Rumeli halkının Anadolu halkına nazaran siyasete ve teşkilatlanmaya daha yatkın oluşu, Trakya'daki müdafaa hukuk teşekkülünün değerli toplu ve devamlı çalışabilmesinin diğer bir sebebidir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çekirdeğini teşkil eden Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti bu tarihi fonksiyonu ile ayrı bir değer ifade etmektedir. İleride teferruatıyla görüleceği üzere Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal Paşa, bu cemiyetin Erzurum şubesini başka vilayette şubesi yoktu, ele alabilecek biricik milli teşekkül kabul etmiş ve siyasi faaliyetine bu yoldan başlamıştır. Cemiyetin İstanbul'da kimler tarafından, hangi tarihte ve ne şekilde kurulduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Ancak Tevfik Paşa'nın sadrazamlığı zamanında hükümetin teşvikiyle kurulduğuna dair bir iddia vardır. Gazetelerde cemiyetin Süleyman Nazif'in aracılığıyla kurulduğundan bahsedilmesi bu iddiayı çürütecek nitelikte değildir. Memleketin bir kısmının Ermenilere verilmesi söz konusu olurken, aczini bilen bir hükümetin bir tedbir olarak böyle bir cemiyet kurdurması akla uygun gelmektedir. Türk İnkılabı'nın İç Yüzü adlı kitabında Mevlanzade Rıfat bu meseleyi şöyle anlatmaktadır. Hükümet hiç olmazsa mukabil propaganda tertibatı almak lüzumunu hissetmiş, Şark vilayetleri rical ve hariciye nezaretinde gizli bir toplantıya davet etmişti. Toplantı sonunda Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla bir cemiyetin teşkiline karar verilmiş, organ olarak da Süleyman Nazif Bey'in o aralık çıkarmakta olduğu Hadisat gazetesi tutulmuştu. İsviçre tarafsız bir memleket olduğundan orada da Fransızca bir gazete neşrettirmek ve icabında mühim siyasi merkezlere heyetler göndermek, Ermenilere verilmek istenen vilayetlerde ecnebi istatistiklerinin şahitliğiyle bir Ermeni ekseriyetinin bulunmadığını anlatarak Avrupa kamuoyunun yönlendirilmesine çalışılmak istenmiş ve bu vazife bu cemiyete verilmiş 50 bin lirada yardımda bulunulmuştu. Cemiyetin Erzurum kurucularından olan Cevat Dursunoğlu, İstanbul'daki merkez hakkında şu açıklamayı yapmaktadır. Dipnot, Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum, sayfa 17. Cemiyete başvurdum. Cemiyetin reisi eski Bitlis valisi Harputlu Nedim Bey adında yaşlı bir zattı. Reisten başka o gün orada rahmetli Süleyman Nazif ile eski Beyrut valisi Diyarbakırlı İsmail Hakkı, Diyarbakır mebusu Fevzi, Sivas mebusu Rasim, Sivaslı genç bir yedek subay olan Abdülmuttalip ve yine genç bir yedek subay olan Diyarbakırlı Cavit Beyleri ve bugün adlarını hatırlayamadığım daha birkaç kişiyi buldum. Bu cemiyetin ruhunu harekete geçiren Süleyman Nazif'ti. Davamızı bütün cihana karşı müdafaa etmek için Fransızca bir gazetenin ve ayrıca memleket içinde dileklerimizi yaymak üzere de hadisatın çıkarılması kabul olundu ve bunlar için vasıta teminini Süleyman Nazif üstüne aldı. Merkezde bir müddet çalışan Cevat Dursunoğlu, memleketi olan Erzurum'a gitmeye karar vermiş ve ayrılırken Erzurum'da şube açmak üzere cemiyetten yetki almıştır. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi de bu suretle 10 Mart 1919'da kurulmuştur. Şube ile merkez arasında fazla bir bağ olduğu söylenemez. Hatta diyebiliriz ki Erzurum Teşkilatı kurulduktan sonra merkez geri planda kalmıştır. Sonuç: Milli mücadelede siyasi faaliyetin ağırlık merkezi İstanbul'dadır. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da İstanbul zafere kadar bu durumunu muhafaza etmiştir. İstanbul çok sebepten dolayı siyasetin her çeşidini hiçbir rahatsızlık duymadan bağrında yaşatmıştır. İstanbul'un karşısında zavallı Anadolu bir hayli bocaladıktan sonra siyasi merkezini Ankara'da kurabilmiştir. Anadolu ve Trakya, müdafaa-i hukuk cemiyetleri, heyeti merkeziyeleri, heyeti milliyeleri ve kongreleriyle bir avuç insanın ağzından bir milletin sesini dünyaya duyurmaya çalışmıştır. İzmir'in işgalinden sonra Anadolu ve Trakya'dan toplanan kongreler toplandıkları tarih sırasıyla şöyledir. Erzurum Kongresi 10 Temmuz 1919 1. Balıkesir Kongresi 31 Temmuz 1919 Nazilli Kongresi 7 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi 16 Ağustos 1919 Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 2. Balıkesir Kongresi 22 Eylül 1919 Lüleburgaz Kongresi, Nisan 1920, Edirne Kongresi, 9 Mayıs 1920. Bu 8 kongreden biri Doğu Anadolu'da, biri Orta Anadolu'da, 4'ü Batı Anadolu'da, ikisi de Trakya'da toplanmıştır. Geniş bölgeleri ve Sivas'ta bütün Türkiye'yi temsil ettikleri iddiasıyla toplanan bu kongrelere topu topu 300 kişi katılmıştır. Balıkesir'de toplanan ilk kongre 42 kişiyle yapılmış ve 2. Balıkesir Kongresi'nin kadrosunu aşağı yukarı aynı kişiler teşkil etmiştir. Nazilli Kongresi üyelerinin çoğu Balıkesir Kongresi üyeleridir. 45 kişiyle toplanan Alaşehir Kongresi'nde Balıkesir ve Nazilli'den gelenler olduğu gibi bu 45 kişi arasında Kuvayi Milliye Kumandanları ve çete reisleri de vardır. Erzurum Kongresi'nin üye sayısı 54'tür. Bütün milli teşekkülleri birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti haline getiren Sivas Kongresi 31 üyeyle toplanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey, Refet Bey, İbrahim Süreyya Bey, Ali Fuat Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa bu 31 üyeye dahildir. Sivas Kongresi'nden 18 gün sonra Balıkesir'de başka bir kongrenin toplanması iki bakımdan dikkate değer. Birincisi Sivas Kongresi'nin istenilen genelliği sağlayıp bütün milli teşekkülleri birleştirememiş olmasıdır. İkincisi Balıkesir bölgesinin bağımsız bir tutumda kalması ve bu tutumunu uzun süre devam ettirmesidir. Bu bölgenin askeri şefi olan Kazım Özalp Paşa'dan Balıkesir Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'nın Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne neden katılmadığını sorduk. Şu cevabı verdi. Bu hususu aramızda bir hayli konuştuk ve şu karara vardık ki biz halka Yunanlıları gösterip bir teşkilat kurduk, yürütüyoruz. Şimdi umumi teşkilata katılırsak siyasete karışmış olacağız. Onun için uzak duralım dedik. Bize İstanbul'dan şöyle teklifler geliyordu. Heyeti temsili ile bir ilişiğiniz olmadığını ilan eder, bağımsız olduğunuzu söylerseniz İstanbul'dan mücadelenize yardım eder, silah, cephane, malzeme veririz. Cevap olarak onlarla beraber değiliz fakat bunu da ilan etmeyiz dedik. Vaziyetin iyice aydınlanmasını bekledik ve nihayet bir kongre toplayarak iltihak kararı verdik. Kazım Paşa'nın bahsettiği kongre İzmir Şimal Mıntıkası Kuvayi Milliye Heyeti Umumiyesi adıyla ve 58 kişinin katılmasıyla 22 Mart 1920 tarihinde Balıkesir'de toplandı. Toplantıda şöyle bir karar alındı. Heyet Umumiye 4 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi'nin milli birliğimizin ve istiklalimizin muhafazası uğrunda kabul ettiği maksatlara ve siyasi emellere tamamen iştirak eder. Fakat bu yine de bir katılma kararı değildir. Heyet Umumiye bağımsız çalışmak eğiliminde olduğu için çok ince ayrıntılara da inerek adeta bir devlet kurar gibi idari, askeri ve mali teşkilat kararları almıştır. Sivas Kongresi'nin amaç güttüğü birlik ancak Büyük Millet Meclisi'nin açılıp kendisini kabul ettirmesinden sonra kurulabilmiştir. F. Ordu. Osmanlı İmparatorluğu can çekişirken Türk ordusu isteyerek ve bilerek büyük sorumluluklar yüklenmiştir. Onun içindir ki orduyu 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bazen çete veya komiteci, bazen ihtilacı ve politikacı ve tabii olarak da çok defa nizam ordusu halinde görürüz. Bu dönem içinde Türk ordusu bütün tarih boyunca uğradığı kayıpların en büyüğüne, sorumlulukların en ağırına, tenkitlerin en acısına maruz kalmıştır. Makedonya'nın, Hicaz ve Yemen'in, Trablusgarp'ın ve İstanbul kapılarına varıncaya kadar Trakya'nın müdafası, muhafazası, isyanlar ve ihtilallerin bastırılması hep onun cılız omuzlarına yüklenmişti. Bütün bunlardan başka Türk ordusu, istibdadı yıkıp meşrutiyeti getirmek, devleti ayakta tutacak inkılap ihtilali başarmak gibi politik vazifeleri de üzerine aldı. Ard arda çeşitli ülkelerde, çeşitli iklimlerde dövüşmenin yorgunluğuna rağmen 1919'da esas olanı kurtarmak için yeniden hizmete girdi. Halbuki bu çetin dönemde Türk ordusu kendisinden bir şey beklenemeyecek derecede bakımsız ve zayıf bulunuyordu. Türk devrim tarihini iyi incelemiş bir yabancı yazar Norbert von Biskorf, Burhan Belge'nin çevirdiği Ankara adlı kitabında diyor ki, böyle bir orduda bütün dünyanın takdirini kazanan zaferleri yapacak kumandanların ve kıtaların çıkması ancak Türk milletinin yüksek cengaverlik vasıflarıyla açıklanabilir. Nitekim Türk ordusu binbir dış zorluklar ile dolu kısa bir devrenin içinde genç Türkler tarafından biraz ıslah edilir edilmez stratejik durumun kötülüğüne rağmen Balkan Harbi'nde şerefiyle çarpışmış ve az sonra büyük savaşta Osmanlı ordusunun çoktan unutulmuş olan eski şanlılığını imparatorluğun dağılmasından az evvel tekrar ortaya koyan bir kahramanlık sahnesiyle Gelibolu zaferini kazanmıştır. Balkan Harbi öncesinde ordunun ıslahı için biraz emek sarf edilmişti. Daha önceleri de bu maksatla Almanya'dan generaller Kampöfner ve Goltz getirilmişti. Özellikle Goltz Paşa diye tanınan Alman generali Türkiye'de uzun zaman hizmet etmiştir. Fakat bu çabalar Türk ordusunun harp gücünü artıracak bir sonuç sağlamamıştı. Balkan Harbi bozgunu bu gerçeği bütün acılığıyla hissettirecek yeter bir ders oldu. İhmal edilen ordunun ilkel durumuna karşılık harpler ve isyanlarla yüklü olan bu dönemde tek mutlu sonuç seçkin bir subay kadrosunun yetişmiş olmasıdır. Balkan Harbi ile Birinci Dünya Harbi arasındaki kısa süre içinde Türk ordusunun az çok düzene sokulabilmesi başta Enver Paşa olmak üzere bu seçkin subay kadrosunun çabalarıyla başarılmıştır. Gerek ordunun ıslahında gerekse bu ıslahın öncüleri sayılan subay ve kumandanların yetişmesinde Alman ordusundan önemli ölçüde faydalanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun en buhranlı zamanında sadrazamlığa kadar yükselmiş olan Mahmut Şevket, Ahmet İzzet, Ali Rıza ve Salih Paşalar birer genç subayken Alman ordusunda tahsil ve staj yapmışlardı. Bunlardan sonra Enver ve Mustafa Kemal Paşaların neslinden de birçokları aynı şekilde yetişmişlerdir. Balkan Harbi'nden hemen sonra Alman Generali Liman von Sanders başkanlığında kalabalık bir askeri kurul Türk ordusunu ıslah etmek üzere Türkiye'ye gelmiştir. Bir taraftan bu suretle çalışırken diğer taraftan da Türk ordusu kumanda kurulunun gençleştirilmesine uğraşılıyordu. Fakat eski paşalar bu harekete direnme gösteriyorlardı. Nihayet Enver Paşa Harbiye Nazırı oldu ve yüksek rütbeli subay ve kumandanlar arasından büyük bir tasfiye yapıldı. Binden fazla yaşlı, liyakatsız sayılan subay ve kumandan emekliye ayrıldı. Yerlerine genç subaylar getirildi. Kurunun yanında yaş da yanmıştır. Elbette yeniler hakkında söylenecek şeyler bulunabilir. Fakat ne olursa olsun ordunun gençleştirilmesi, Birinci Dünya Harbi'nin çetin imtihanlarından geçerek milli mücadeleyi yapan genç kumandanlara imkan hazırlamıştır. Birinci Dünya Harbi başında binbaşı veya yarbay rütbesindeki birçok genç subay, ez cümle Mustafa Kemal, İsmet, Kazım Karabekir, Ali İhsan, Yakup Şevki, Ali Fuat Beyler, harpte kol ordu ve ordu kumandanlıklarına kadar yükselmişler ve son İstiklal Harbi'nin yüksek kumanda kadrosunu teşkil eylemişlerdir. Osmanlı ordusunda çalışan Alman kumandanlardan von Kress'in Türk subay ve kumandanları hakkında yazdıkları eksiği ve fazlayı göstermektedir. 1914 senesinde Türk ordusunun en büyük noksanı ihtilalin ve kaybedilmiş iç harbin sarsıntılarından sonra kıtaları harbe hazırlamak için yapılacak muharebe talimlerini öğretecek öğretmenlerin celbine vakit bulamamış olmasından vukua gelmiştir. Ne büyük birlik kumandanları, ne yüzbaşılar, ne de teğmenler kıtalarını muharebe için talim ve terbiye etmeyi ve bunlara seferi vazifeler, harbe uygun talimler, tertip ve talimleri idare ederek fayda verecek şekilde tenkit etmesini öğrenmemişlerdir. Yaşları henüz 30'a basmış ve harp akademisinden yetişmiş ve tümen ve alay kumandanlar olan genç Türk subaylarının ekserisi zeki, enerjik ve çalışkan kimselerdi. Bunların harp akademisinde Alman öğretmenlerinden aldıkları nazari bilgi bilhassa harp tarihi sahasında biz Almanları ekseriye hayrete düşürecek derecede mükemmeldi. Bu subaylar operatif meselelerle ekseriyetle büyük bir bilgi ve mükemmel bir yetenek sahibi olduklarını gösteriyorlardı. Onlarda teşkilatçılık yeteneği de vardı. Böylece bunların ekserisi iyi terbiyeciydiler. Fakat kıtada hiç hizmet etmediklerinden, harp akademisinden doğrudan doğruya genel kurmaya yahut harbiye nezaretine tayin edilerek orada kendilerine bir alay veya fırka kumandanlığı verilinceye kadar kalmış olmalarından ameli, kıta hizmetini öğrenmeye ve kendi subaylarıyla erlerini iyi bir plan dahilinde ve sistematik bir tarzda talim ve terbiye ederek yetiştirmeye yeter bilgi ve tecrübeleri elde etmek için hiçbir vakit ve fırsat bulamamışlardı. Onlar ekseriye kıtanın hususiyetini, ruhunu anlamaya vakit ve fırsat bulmadan yüksek ve ağır mesuliyetli kumandanlıklara getirilmişlerdi. Alman kumandanının üzerinde durduğu eksikliğe rağmen genç Türk subayları 1. Dünya Harbi'nde kumanda ettikleri büyük birlikleri mükemmelen ve hatta çok defa ünlü Alman kumandanlarından daha iyi sevk ve idare etmişlerdir. Türk ordusunun ıslahı için Balkan Harbi'nden sonra girişilen hummalı faaliyet 1. Dünya Harbi'nin patlaması sebebiyle durmuştur. Eğer harp çıkmasa veya Osmanlı İmparatorluğu harbe geç girseydi, Türkiye iyi yetişmiş, zinde bir orduya sahip olacaktı. Bu sonucu alabilmek için herhalde en az 2 seneye ihtiyaç vardı. Fakat ıslahatçılar harbe girmekteki acelecilikleri sebebiyle bu vakti bulamadılar. 1914 Ağustos'u başında seferberlik ilan edildiği zaman ordunun insan mevcudu 400 binden 640 bine çıkarıldı. Ordudaki subay adedi 24 bin civarındaydı. Halbuki 5 sene sonra İstiklal Harbi hazırlanırken 70-80 bin kişilik bir ordunun subay kadrosunu tamamlamak için çok sıkıntı çekilmiş ve bu kadro bir türlü tamamlanamamıştır. Daha harbin başında ordunun modern araçları, silah ve cephanesi çok eksikti. Harp insan kaybı kadar silah ve araç kaybına da sebep olmuştu. Milli mücadeleyi yapacak orduya hemen pek az şey kalmış bulunuyordu. Mondros mütarekesinden sonra galip devletler Türk ordusunu silahsızlandırmak için ne buldularsa alıp kendilerinin korudukları depolara yığdılar. Topların kamalarını, tüfeklerin mekanizmalarını söktüler. Böylece silah ve araç bakımından zaten fakir olan Türk ordusu milli mücadeleye karşı pek elverişsiz şartlarla girmiş bulundu. Birinci Dünya Harbi'nin yenilmiş Türk ordusu artık tamamıyla ana vatana çekilmiş, iskeleti andıran bir kadro ile Hazar konuşuna geçmişti. Ordu 9. Kol Ordu'ya bağlı 20 tümenden ibaretti. Ordu kumandanlıkları lağvedilmiş, 3 ordu müfettişliği meydana getirilmişti. 1. Ordu müfettişliği İstanbul'daydı. Bu müfettişliğe 1. 14. 25. ve 17. Kolordular bağlıydılar. 1. Kolordunun merkezi Edirne, kumandanı Miralay Cafer Tayyar Bey, 25. Kolordunun merkezi İstanbul, kumandanı Sait Paşa, 14. Kolordunun merkezi Tekirdağ, kumandanı Yusuf İzzet Paşa, 17. Kolordunun merkezi İzmir, kumandanı Ali Nadir Paşa'ydı. 2. Ordu Müfettişliği Konya'daydı. Bu müfettişliğe bağlı olan 12. Kolordunun merkezi Konya, kumandanı Miralay Selahattin, sonra Fahrettin Bey, 20. Kolordunun merkezi Ankara, kumandanı Ali Fuat Paşa'ydı. Ordu müfettişliğinde Mersinli Cemal Paşa bulunuyordu. 3. Ordu Müfettişliği Erzurum'daydı. Sivas'taki 3. Kolordu ile Erzurum'daki 15. Kolordu bu müfettişliğe bağlıydı. Ordu müfettişliğine Mustafa Kemal Paşa tayin olunmuştu. Diyarbakır'daki 13. Kolordu doğrudan İstanbul'a bağlıydı. 3. ve 13. Kolordular vekaletle idare ediliyordu. 15. Kolordu kumandanlığını ise Kazım Karabekir Paşa henüz tayin edilmişti. Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ydı. Fakat Fevzi Paşa Mayıs ortalarında ayrılmış, yerine Cevat Paşa geçmişti. Şakir Paşa ise İzmir'in işgalinden sonra hastalanıp çekilmiş ve ondan sonra harbiye nazırları sık sık değişmiştir. Tümenler memleket içinde şu şekilde yerleşmiş bulunuyordu. 9. Tümen Erzurum, 3. Tümen Tortum, 12. Tümen Hasankale, 11. Kafkas Tümeni Beyazıt, 5. Kafkas Tümeni Amasya, 15. Tümen Samsun, 11. Tümen Niğde, 41. Tümen Karaman, 24. Tümen Ankara, 23. Tümen Afyon Karahisar, 56. Tümen İzmir, 57. Tümen Aydın, 55. Tümen Tekirdağ, 61. Tümen Bandırma, 49. Tümen Kırklareli, 60. Tümen Keşan, 10. Kafkas Tümeni İstanbul, 1. Tümen İzmit, 2. Tümen Siirt, 5. Tümen Mardin. 1. ve 14. Kolorduların tümenleri 55, 56, 57, 61, 49 ve 60. tümenler